gerçekten. Oysa adımız ve uyumumuz için.
Hayatın Sesleri. Sevgili dinleyenlerimiz merhaba. İşte başladı Hayatın Sesleri. Hepinize başkente Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınına hoş geldiniz diyoruz. 15.55'e dek birlikte olacağımız bugünkü programı siz sevgili dinleyenlerimiz için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Avşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Recep Özden ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk diliyor ve istiyoruz ki sizler de dahil olun programımıza. Her zaman olduğu gibi bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımızı hemen hatırlatalım. 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Elektronik posta adresimiz ise şöyle: hayatinsesleri@trt.net.tr. sevgili dinleyenlerimiz, yine Hayatın Sesleri sosyal medya hesaplarımızın da adı. Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra şimdi gelin Hayatın Sesleri'nin ilk müziğini dinleyelim birlikte.
Bir demet
ağlasam inlesem, Kim her gece Heybeli'de mehtaba çıkar? Kime yazılırdı şarkılar? Hangi ipek saçtan nem, gül dudaktan kahkaha dökülürdü? Niye kimse bilmezdi aşka düşenin halini? Ve aşık neden beklerdi bir teselli gönlündeki bin yaraya? Neden, nasıl, niçin, kim, kime, kiminle, kimden, niye, hangi ve nereden doğdu bu aşk? Sorular bitmiyor, yanıtlar yetmiyordu. Bütün bu soruların ve cevapların ayrıntılarını Aşk Sözlüğü kitabında yazan Sayın Nezih Kuley'in stüdyo konuğumuz. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz?
Teşekkür Hanım. Ederiz, sağ olun. Sizin Aşk Sözlüğü kitabınızın arkasıyla başladık.
Vallahi ben de arkasının bu kadar güzel okunduğunu ilk defa duyuyorum.
Siz güzel yazmışsınız. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Gerçekten müthiş bir sesiniz var. Çok da güzel okudunuz. Hakikaten etkileyici. Yani aşka başlarken böyle başlamak gerçekten müthiş oldu.
Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, Aşk Sözlüğü sizin son kitabınız. Evet. Onunla ilgili sizi stüdyomuza konuk ettik. Kitaptan alıntılarla dinleyicilerimizle paylaşacağız. Alıntıları paylaşacağız. Şimdi neden ihtiyaç duydunuz böyle bir kitaba diye başlamak istiyorum.
Vallahi bir sürü nedeni var. Fakat ben de buna bir hepimizin bildiği bir şarkıyla cevap vereyim isterseniz. Bilir misiniz, Ekim Üren'in çok güzel bir şarkısı vardır. Saçlarıma ak düştü, sana at bulamadım. Gönüle uçmak düştü, bir kanat bulamadım diye başlar. Fakat onun ikinci dörtlüğü ise şöyle devam eder. Daldım sevgi seline, düştüm gönül eline. Bu sevginin diline bir lügat bulamadım. Bu sevginin diline bir sözlük bulamadım. Evet. Demek istiyor. Aslında şöyle, insanla aşk, insanları bütün diğer hayvanlardan ayıran temel bir duygu. Yani hiçbir aslan bir başka aslanla ilişki kuracağı zaman, ya bu aslanın saçları ne kadar güzel, saçlarından hangi kokular çıkıyor, gözlerinin derinliğine, yüzü ördeğe mi benziyor, yoksa saçları, zülüfleri nasıl falan diye düşünmüyor. Onların, bütün hayvanların ilişkisinde çok doğal bir şey var.
O fakat, zaman dilde aşkın etkisi çok büyük diyebiliriz.
Dilde aşkın etkisi çok büyük tabii ki. Hem dilde etkisi büyük, hem zihinde büyük, hem gönülde büyük. Evet. Aslında insan aşkın bir başka biçimde yansıması, aşkın oluşturduğu bir şey ve belki de insanın bütün yaşamı boyunca geliştirdiği en güçlü duygu aşk. Yani o, şöyle düşünün, acaba bir televizyon filmi ya da bir televizyon dizisi içinde aşk unsuru olmasa izlenebilir mi? Bir savaş, bütün savaş filmlerine bakın mesela, aklınıza gelen en acı filmlerde bile eğer içinde bir aşk ögesi yoksa bu insanların hiçbirisi tarafından dikkati çeken bir şey değildir. Peki niye aşk sözlüğü? Yani aşkla ilgili bu kadar roman, bu kadar hikaye varken niçin bir aşk?
İlk herhalde değil mi böyle bir sözlük bu anlamda?
Evet, bizden önce bir sevda lügatı diye 1915'lerde falan yazılmış bir kitap var, sevda lügatı. Çok kısa özet olarak benim kitabımdaki sözlüklerin üçte birini de içeren ama oldukça da o zamana göre çok başarılı bir çalışma sevda lügatı. Ben çok kapsamlı olan bir çalışmayı böyle bir kitapta toplamayı düşündüm. Aslında aşk dediğiniz şey binlerce sayfa tabii olabilir. Aşkla ilişkisiz olan herhangi bir şeyin olduğunu düşünmek bile mümkün değil. Zaten insanlar arasındaki aşkın bir başka boyutta da tartışıldığı tasavvufu biliyoruz. İlahi aşk boyutu da var. Biz orasına girmedik. Biz insanlar arasındaki aşkın sözlüğünü yazmaya çalıştık. Ve burada neden sözlüğe ihtiyaç var konusu çok önemli bir nokta. Şöyle ki, ben dilimizde kullandığımız bir sürü sözcüğün ya eksik bilindiğini ya yanlış bilindiğini fark ettim. Mesela örnek vermek gerekirse, benim kızım örneğin Amber'i bir taş zannediyormuş. Arkadaşlarımdan birisi Afet'i de sel zannediyormuş. Oysa çok kullanılan çok sayıda aşk sözcüğü dilimizde tam anlamlarıyla bilinmiyor. Ama bizim bütün edebiyatımız aşk üzerine kurgulanmış. Hem divan edebiyatımız, hem halk edebiyatımız, hem de günümüz edebiyatı. Çünkü sevgi ve aşkı anlatmayan bir duygunun insanlar tarafından dinlenilir bir tarafı bile pek fazla yok.
Yani o zaman Türkçenin bir aşk dili var diyebilir miyiz?
Aşkı en iyi anlatacak dil Türkçe diyebiliriz. Diyebiliriz. Evet. Çünkü Türkçe, ben bunu yazmaya başladığımda, bu işi düşünüp planlamaya başladığımda bir şey fark ettim ki, aslında aşk olmasa şiir olmazdı. Şiir olmasaydı da aşk olmazdı. Çünkü şiir, insanın karşı taraftakine duygularını simgeler kullanarak en çabuk anlatabileceği şey şiir. Şiirin içindeki her sözcük de aşkı ifade ediyor. Şimdi peki aşk sözlüğü dediğimiz bu sözlüğümüzde ne kadar kelime var? Burada 160'a yakın sözlük var. Evet. Ve bu sözlüklerde de bir sınıflama yapabiliriz mesela. Nasıl yapabiliriz?
Nasıl? Evet.
Şöyle yapabiliriz. Mesela neler olur? Bir gerçek sözcükler var. Mesela sevgilinin dudakları. İnsanın o dudaklara yazılmış şeyler var. Mesela diyor ki Karacaoğlan, lebi şeker diyor. Mesela dudakları şeker gibidir. Dudaklar aynı zamanda kirazdır.
Evet.
Yanaklar elmadır. Şimdi dolayısıyla insanlar sevgilinin yüzündeki bu mesela vücut şeyini, insanın boyuna yazılmış şiirler var mesela. Genel olarak sevgilinin boyu selvi gibi olur.
Evet.
Elif mesela sevgilinin boyunu anlatır.
İfade eder. Evet.
Dolayısıyla Elif'in hem sevgiliyi tek başına ifade ettiği durumlar da vardır ama tek başına bakıldığında böyle düzgün, hiç kimseyle ilişkisi olmayan tek bir harf gibi ele alındığında sevgilinin boyunu
evet.
ifade eder.
O zaman Sayın Nezih Kuley'in bu çok uzun sürede ortaya çıkan bir kitap olmuş herhalde değil
evet,
mi?
Ben bunu 3 sene çalıştım aslında. Çok şöyle yani kaynakçıya da baktığınızda görürsünüz doktora tezleri var. Yaklaşık 30'a evet. yakın doktora tezi ve bunun dışında da bir o kadar kitabından yararlanarak yazılmış bir kitap bu. Ama burada tabii ben şöyle bir şey yapmak istedim. Bizim dünyamız çok kararıyor. Bütün dünya iki şeyin kıskacı altına girdi. Hı hı. Bir tanesi teknoloji. İnsanlar yoğun teknolojiyle birlikte artık güzel şeylere zaman ayıramaz duruma geldiler. Televizyonlar, bilgisayarlar, cep telefonları insanları daha sıkıcı bir ortama doğru itiyor. Bir bu var. Bir de savaş bütün dünyanın üzerine kabus gibi çöküyor. İnsanlar ölüyorlar. Böyle bir durumda karşı. İşte bu sıkıcı ortamda aslında insanın özüne dönmesi, hı hı. karşı cinsi sevmesi, severken de binlerce yıllık bir birikimi taşıyarak sevdiğini bilmesi. Yani biz aslında şimdi kalem kaşlı derken bu kalem kaşlıyı bizden önce Fuzuliler de söylemişler, Karacaoğlanlar da söylemişler, Dadaloğulları da söylemiş. Demek ki insanların sevgilisini kaşlarını kaleme benzetmesi önemli bir şey. Biz mesela bazı isimleri, örneğin kızlarımıza Ebru adı koyuyoruz değil mi
evet.
şimdi? Ebru. Ebru aynı zamanda kaş demek.
Hı hı.
Yani ama şimdi tek başına bugün kimse kızına kaş adı koyar mı?
Evet.
Koymaz. Ama Ebru dediğimiz zaman koyuyoruz. Çünkü o kaşın sevgilinin kaşı olduğunu anlıyoruz bir zaman Ebru dediğimiz zaman. İnsanlar bütün bu sevgilinin özelliklerine çok değişik anlamlar yüklemişler. Mesela Gamze. Hem sevgilinin bakışını simgeler hem de yanaklarındaki şeyi simgeler. Çukuru.
Çukuru.
Ve mesela aşık o çukura düşer kaybolur. Düşünebiliyor musunuz? Ve aşığın bu derece sevgilinin yüzünde mesela aşık sevgilinin yüzüne hayrandır. Çünkü sevgilinin yüzündeki her şey bir meyveye benzer.
Peki şimdi geçmişten günümüze evet. Geldiğimizde tüm bu aşkları evet. görüyoruz. Ama günümüz aşklarında da aynı şeyleri söyleyebilir miyiz? Örneğin literatüre yani sözlüğe yeni sözcükler girecek mi
çıkıyor tabii
acaba?
Yeni şairlerin yaratıcılıkları var tabii. Onlar da
var mı?
Hem var hem de çok yanlış bir kanı var. Şöyle şimdi bizim kuşaklarımız şey zannediyorlar. Yeni kuşak okumuyor. Diye.
Okuyor. Mesela eskiden.
Aynı aşk acısını çekiyorlar mı acaba diyor. Bence çekiyorlar. Ben mesela evet çünkü şöyle teknolojinin ilerlemesi ya da modernizasyonun artması insanın içindeki duyguyu ve özündeki duyguyu yok etmiyor.
Yok etmiyor ama bakışlar mı değişti? Örneğin bir Türk sanat musikisi şarkısı, Bir Bahar Akşamı Rastladım Size, sevinçli bir telaş içindeydiniz. Derinden bakınca gözlerinize, neden başınızı öne eğdiniz? Şimdi sevgiliden ayrılmış, evet. Ama bu kadar incelik ve sizli bir ifade var. Ama şimdi sevgilisinden ayrılınca Allah belanı versin gibi şarkı yapabiliyor.
Belki o zaman da öyle söyleniyordu ama şairler ve besteciler tabii bunu böyle yapmıyorlar. Şimdi şairler, besteciler toplumun biraz böyle süzülmüş bir kesimi. Şimdi bile şarkıları yazarken, şu anda yazılan bestelerde bile bu kadar hoyratça bir söz yak. Şöyle bir şey var tabii mesela, ama gene de bakın çok ilginç. Bağdat örnek alalım, evet. Değil mi? Bağdat. Bağdat işte aşkın, sevginin diyarı falan. Bütün bu Bağdat'la ilgili bir sürü Fuzuli'nin yazdığı şair,
Bağdat,
falan şarkılar biliriz. Ama bizim en son modern şarkılarımızdan bir tanesi de ben dünyanın en büyük bir aşığı olabilirim. Çünkü Bağdat'ı gözü kapalı bulabilirim, evet. Diyor. Yani Bağdat olgusu günümüze kadar İstanbul'da öyle. Evet. Yani kız sen İstanbul'un neresindensin de var. Evet. Şu anda İstanbul'un bütün semtlerini sevgilisine benzeten evet. insanlar da var. Şimdi tabii ki şöyle, bütün her şey geçmişten süzülerek geliyor. Bunlar annesinden duyuyor insanlar, anneannelerinden duyuyorlar bu şarkıları. Benim 23 yaşında Türk sanat müziği hayranı olan bir arkadaşım var mesela.
Evet.
Ellere uzak dur, bana yakın gel gibi şarkıları çok böyle içten söylüyor ama çok genç, hı hı. birisi. Çünkü duygular taşınıyor. Evet. Sadece duygular sözle de taşınmıyor, duygular kuşaktan kuşağa da taşınıyorlar. Dolayısıyla aşk bu kadar böyle, örneğin sabah yeli, seher yeli. Seher yeli hepimizi biliriz. Peki eskiden ne denirdi seher yeline? Bağdı sabah. İşte Bağdı sabahda mesela Fuzuli'nin söylediği şeyler var. Bağdı sabah ile ilgili mesela. Yalnızlığını Bağdı sabah ile.
Siz bu sözlüğü oluştururken neye göre seçtiniz? Çünkü çok ciddi bir çalışma ama seçerken nelere dikkat ettiniz?
Yani şöyle bir şeye baktım ben aslında. Şu anda sözlükte 160 tane kelime var gibi, hı hı. gözüküyor ama aslında 500 şey var, kelime var. Niye diyeceksiniz, sözlük var. Örnek vermek gerekiyorsa şöyle hemen, örneğin elbise.
Evet.
Elbiseyi anlatıyorum ben. Ama hı hı. aynı zamanda elbisenin karşılığı olan came, don, fistan, libas gibi sözlükler de bunun içerisinde, evet. yer alıyor. Dolayısıyla bu yaklaşık 500'den fazla bir sözcüğü içeriyor. Bu açıdan da evet. Çok önemli bir şey. İnsanın gönlü, kalbi, her şeyiyle aşkı yaratan bir şey. Dolayısıyla sözcük, şimdi tabii bu sınıflandırmayı yaptık ama zamanımız olduğu için anlatamıyoruz. Bir gerçek şeyler var demiştim. Bir de insanların o gerçek şeyleri benzettikleri dış olaylar var, olgular, hmm. var. Örneğin kuşların aşk içinde bir önemli yeri var. Bazı kuşlar erkek, bazı kuşlar dişileri, kadınları simgelemişler. Örneğin kartal erkeği simgelemiş, kuğu da bayanı simgelemiş. İşte ördek bayanı simgelemiş, işte baz erkeği simgelemiş. Ama başka bir şey var. Mesela bunlar bizim günümüze yansımışlar. Kuğuya benzediği için kadınlar beyaz elbise giyiyorlar gelinlik olarak. Erkekler de kartala benzedikleri için siyah elbise giyiyorlar. Yani aslında olay sadece şey değil. Yani olay çok kapsamlı.
Evet.
Bütün doğayla bütünleşik. İnsanın aşkı sadece iki cinsin aşkı değil.
Değil.
Doğanın, rüzgarın, her şeyin aşkı ya.
Sizin aşk sözlü kitabınızda bunların hepsini bulabilecekler. Devamı gelecek mi?
İnşallah. Kitabınızı? Önce bence bunu ansiklopedik bir aşk sözlüğü yapmamız
bence
lazım.
De, bence değil mi?
Evet, yani ansiklopedik yapmamız lazım ki.
Evet. Evet. Şimdi şöyle bir açalım. Bakalım hangi sayfa denk gelecek? Orayı dinleyicilerimize paylaşalım. Evet.
Evet.
Şöyle açtım. Menekşe geldi. Genevşe ve Menevşe
olarak diğer da kullanın. Evet.
Evet, isimleri.
Siz okuyun, çok güzel okuyorsunuz şiirleri.
Çok teşekkür ederim, sağ olun. O zaman çok sevilen bir halk türkümüzü hatırlayalım, bölümü var. Menekşe kokulu yârim, kime arz edeyim halim? Elimden aldılar yârim, Menekşesi biçim biçim, ölürüm yar senin için. Bir bu sever başın için. Evet. Ve bu türkümüz aynı zamanda.
Aynı zamanda türkümüz,
Anadolu
evet.
Türkümüz. Daha böyle niceleri var.
Evet.
Bütün çiçek, merak
bütün çiçekleri, bütün kuşları, sevgilinin bütün güzellik unsurlarını sözlükte bulabilir dinleyicilerimiz.
Evet, sözlükle ilgili daha çok konuşacağımız şey var belki, evet. Ama süremizin sonuna geldik. Hatta aştık bile. Çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben de çok teşekkür ediyorum.
İyi ki tanıştırdınız bizi aşk sözlüğüyle.
Sağ olun.
Devamını bekliyoruz.
İnşallah.
Sizi de yine stüdyomuzda görmekten mutlu olacağız.
Ben
sağ
de çok
olun,
mutlu.
Var olun. Sevgili dinleyenlerimiz, yazar Sayın Nezih Kuley'in Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu. Tekrar teşekkür ediyoruz konuğumuza.
Sevmekten kim usanır? Tadına doyum olmaz. Hangi gönül uslanır? Sevenle oyun olmaz. Kaç kere yemin ettim, kaç gönüle de girdim. Sensiz yapamıyorum. Bak yine geri geldim. Kaç kere yemin ettim, kaç gönüle de girdim. Sensiz yapamıyorum. Bak yine geri gel. İster yüzümü güldür, istersen ağlat beni. Bir gecenin koynundan bin geceye at beni. Sensiz yapamıyorum. Bak yine geri geldim. Kaç kere yemin ettim, kaç gönüle de girdim. Sensiz yapamıyorum. Bak yine geri geldi.
Türk Türkiye'de saatlerimiz 15.28'i gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Hayatın Sesleri Başkent'ten TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla devam ediyor. Evet sevgili dinleyenlerimiz, eskiden yokluktan ve ihtiyaçtan doğmuş, hatta günümüze kadar gelmiş. Eskiden kırk yama dediğimiz, günümüzde de adını patchwork olarak alan, günümüze kadar gelen bir el sanatından söz edeceğiz. Bu el sanatının ustasıyla siz sevgili dinleyenlerimizi tanıştıracağız. Edirne'de geleneksel el sanatları ustası Sayın Rezan Gökalp şu anda telefon hattımızda. Kırk yama ustası kendisi. Efendim merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, şimdi kırk yama sanatı dedik. Bu kırk yama dalında somut olmayan kültürel miras taşıyıcıları listesine alındınız Turizm Bakanlığı'nca. Öncelikle kutluyoruz efendim sizi. Birazcık bize kırk yamadan ve daha sonra bu listeye nasıl alındığınızdan söz eder misiniz lütfen?
Şimdi kutlamanız için çok teşekkür ederim. Kırk yama çok eskiden kalan bir el işi tekniği. Ama bir sanat olarak doğmamış. Öncelikle yokluk zamanlarında kumaşların, işte sanayinin olmadığı savaş yıllarında dikiş artığı, biçki artığı kumaşlardan ya da kullanılmış eşyaların sağlam kalan parçalarından bir araya getirilmesiyle yeniden işte bir takım eşyalar, yastıklar, yorganlar, namazlıklar üretilmiş. Zamanla, ama bu sadece Türkiye'mizde değil, dünyada savaş yıllarında olan bir şey. Zamanla hanımlar bunu üretirlerken bir şekil vermeye çalışmışlar. Yıldızlar, aylar gibi konulu birleştirmeler yapmışlar. Kullanımı daha şık olsun amacıyla. Günümüzde bu çalışmalar devam etmekte. Özellikle Avrupa'da, Amerika'da baskın olmak üzere ülkemizde de bu sanatı sürdürmeye çalışan çok değerli ustalarımız, arkadaşlarımız mevcut. Küçücük parçaları bir araya getirerek çeşitli şeyler yapılabiliyor. Yastıklar, yorganlar, giysiler, çeşitli şeyler yapılabiliyor.
Evet, siz bunları daha farklı halde işlediniz sanıyorum, değil mi? Figürler ortaya çıkararak.
Evet, ben konulu çalışmaya gayret ediyorum. Konulu çalışmaya gayret ediyorum. Özellikle şehirlerimiz bugün bayağı bir talan ediliyor çeşitli yönleriyle. Tarih kalmıyor. Tarihi eserler yok ediliyor. Ben de bu amaçla öncelikle bizim başkentlerimizden başladım. Bursa, Edirne, İstanbul, Ankara. Şimdi daha devamı gelecek. Bu şehirlerin orijinal haliyle yansıtılmasına çalıştım.
Evet.
Gelecek kuşaklara kendi çapımda aktarma yapabilmek için.
Evet, o şehirlerin önemli yerlerini, önemli figürlerini ortaya çıkarmaya çalıştınız.
Tabii
örneğin
yani.
Ankara deyince Anıtkabir akla gelir.
Evet.
Anıtkabir var herhalde. Ankara'nın Efe'leri var, evet. Değil mi efendim?
Efe'ler var, Anıtkabir, Atatürk Orman Çiftliği, Dikmen Vadisi, şu anda hatırımda olanlar.
Evet.
Yani Ziraat Bankası binası, Devlet Demiryolları binası.
Ulus'taki heykel belki.
Heykeli, Ulus'taki Atatürk'ün heykeli.
Evet.
Gençlik Parkı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Yani aklımda kalan her şeyi yansıtmaya çalıştım.
Ne güzel. Ve daha sonra bununla somut olmayan kültürel miras taşıyıcıları listesine alındınız.
Evet, evet. Bu geçtiğimiz Aralık ayında yapılan görüşmeyle, başvurumuz daha önceden kabul edilmişti. Aralık ayında görüşmeye çağrıldım mülakatta. Sağ olsunlar uygun görmüşler. Somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı unvanını bana verdiler. Çok teşekkür ederim.
Ne güzel. Siz ne kadar zamandır yapıyorsunuz bu el sanatını,
evet.
Sayın Rezan Gökalp?
Şimdi ben uzun yıllar devlet dairesinde çalıştım. Emekli olduktan sonra tabii bir arayış içine girdim. Çocukluğumdan beri de kırkyamaya ilgi duyuyordum. Hepimizin evinde kırkyama parçalar vardır. Yastıklar, işte yorganlar falan. Onlara ilgi duyuyordum. Sonra kırkyamaya çalışmaya başladım. 20 yılı oldu. 20 yıl oldu.
Ne güzel.
Minyatür çalışması da yapıyorum kırkyamayla.
Minyatür çalışmaları.
Minyatürleri de kırkyamayla canlandırmaya çalışıyorum.
Ne güzel. Peki yeni nesle, genç kuşaklara aktarıyorsunuz herhalde, değil mi? Bu yokluktan doğan sanat, kırkyamayı.
Evet. Şimdi doğuşu yokluktan tabii ki kırkyamanın, ama günümüzün şartlarında çok çeşitli kumaş bulma imkanımız, çeşitli iplikler, yardımcı malzemeler bulma imkanımız var. Ama mesela annelerinden, anneannelerinden kalma işli parçalar, onlar da değerlendiriliyor. Eski kıyafetler değerlendiriliyor. İsteyen herkese kapımız açık. Herkese yardımcı olmaya çalışıyorum.
Evet, ilgi nasıl peki özellikle genç kuşakların?
İşte genç kuşaklar zaten çalışıyorlar, vakitleri yok. Genelde benim gibi emekli hanımlar yapmaya çalışıyor bu işi. Çünkü biraz da özveri istiyor, fedakarlık istiyor, uzun zaman gerektiriyor. Ben zaten elde çalışıyorum. Makinede çalışmış olsam hani daha çabuk, daha seri üretim olur da, evde çalışılınca biraz daha ağır gidiyor iş. Gençler sağ olsun yani o kadar da sabırlı değiller.
Evet. Hem sabırlı evet, değiller hem de nasıl ortaya çıktığını anlamakta da güçlük çekiyorlardır.
Evet, tabii ki küçücük parçaları bir araya getirmek, üstlerine işte çeşitli işler, çeşitli motifler, oya parçaları, dantel parçaları eklemek. Değişik bir tarz ama çok da zevkli. Herkese tavsiye ediyorum. İnsanı bir başka dünyaya götürüyor.
Evet, kesinlikle. Peki evet. Bununla ilgili fuarlar, sergiler oluyor mu? Katılıyor musunuz?
Oluyor tabii ki. Katılıyorum. Mesela şimdi Edirne'de önümüzdeki cuma günü bir sergi açılacak. Ben aynı zamanda bir derneğin de üyesiyim. O dernekte yapılan çalışmalarımız da var. Toplu bir sergi olacak. Kişisel sergi değil. Hepsini sergileyeceğiz. Gelecek misafirlerimize, konuklarımıza tanıtacağız. Yapmak isteyenlere çalıştıracağız.
Ne güzel. Peki bu el sanatından oluşan örneğin bir Ankara figürünün yer aldığı çalışmanız ya da bir Bursa, bir İstanbul figürünün yer aldığı bir çalışmayı ne kadar zamanda tamamlıyorsunuz? Nasıl bir süreçten
şimdi
geçiyor?
6 aydan önce çıkmıyor. 6 ay sürüyor. Çünkü önce çizim aşaması var. Çizdikten sonra projelendiriyorum. Nereye ne işleyeceğimi düşünüyorum. Onlarla ilgili araştırmalar yapıyorum. Tarihlerini öğreniyorum. Ne amaçla yapılmış, kim yapmış, nasıl kullanılmış, onları öğreniyorum. Ondan sonra uygulamaya başlıyorum.
Evet.
Ama tabii ikinci aşama daha da uzun sürüyor. Uygulama aşaması daha da uzun sürüyor.
Evet. Evet. Peki özellikle sizden bu konuda yararlanmak isteyenler sizin yaş grubunuzdakiler mi, yoksa çok daha fazla gençlerin de ilgi uyandırabileceği bir sanat dalı mı?
Evet. Şimdi gençler çok ilgi gösteriyorlar, çok merak ediyorlar, inceliyorlar, bakıyorlar, beğeniyorlar gençlerimiz. Fakat yapmaya vakitleri yok. Bir de çocuklar diyeyim, gençler iğne ipliğe uzaklar. Korkuyorlar sanki iğneyle iplikle biz çalışamayız gibi. Ama benim yaş grubum, biz alışık olduğumuz için iğne ipliğe daha ilgi. Yani uygulayıcısı benim yaş grubum. Ama ilgi duyanlar gençler de var. Çok gençler ilgi duyuyor.
Evet, daha nice o zaman genç kuşaklara aktarmanız dileğiyle size çok teşekkür
İnşallah.
Edelim efendim.
İnşallah.
Yeniden birlikte
bütün
olmak dileğiyle.
O. İnşallah. Çok teşekkür ederim bana vakit ayırdığınız için.
Biz teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Edirne'den bir telefon konuğumuz vardı. Kırkyama ustası Sayın Rezan Gökalp, Hayatın Sesleri'nin telefon konuğuydu. Konuğumuza tekrar teşekkür ederken yine müzik diyoruz.
Anladım geç olsa da.
Yalnız mısın sen de? Sensiz gecelerde hiç düşündün mü ne yaparım diye?
Bir adım önüm sensiz gözükmüyor. Kalbimdeki düğüm sensiz çözülmüyor. Sensiz çözülmüyor.
Yollardasın evsiz. Mutlu musun bensiz? Söyle bana sebepsiz. Biter mi aşk?
Yollardayım evsiz. Bin dertliyim sensiz. Söyle bana sebepsiz. Affeder mi aşk? Sordum sen iyi misin diye.
Bir adım önüm sensiz gözükmüyor. Kalbimdeki düğüm sensiz çözülmüyor. Sensiz çözülmüyor.
Yollardayım evsiz. Bin dertliyim sensiz. Affeder mi aşk?
Yollardasın evsiz. Mutlu musun bensiz? Söyle bana sebepsiz. Biter mi aşk?
Masaldır bunun adı, dinlemekle çıkar tadı.
Ve işte bölümümüz başladı. Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi bölümünden aynı zamanda masal anlatıcısı sevgili Berfin Sıla Kepez bizlerle birlikte. Merhabalar, merhabalar, hoş geldin, hoş sevgili Berfin. Evet, bugün hangi masalı paylaşacağız dinleyicilerimizle?
Bugün biraz renk katmak istedik ve bir Özbek masalını paylaşmak istiyorum.
Nedir Özbek masallarının özelliği? Bizim masallarımıza benzer mi?
Tabii ki de benzer noktaları var ama her milletin kendine göre masalların içine kattığı kültürel değerleri, farklılıkları, gelenekleri, görenekleri, inançları, bunları görmemiz mümkün.
Hadi o zaman onu paylaşalım hemen dinleyicilerimize, neler görüp duyacağız bugün.
Masal başlıyor. Zaman zaman içinde, kalbur saman içinde, devler top oynarken eski hamam içinde. Derken efendim, seyrek basandan sık dokuyana, bir taşla iki kuş vurandan, her yumurtaya bir kulp takana kadar, kim var, kim yok, kimi aç, kimi tok, geldi, toplandı. Toplandı ya, hepsi de başını kaldırıp kaşını yaktı. Derken her kafadan bir ses çıktı. Başladı her biri bir maval okumaya. Kimi ince eğirip sık dokudu, kimi yukarıdan atıp aşağıdan tuttu. Bir zamanlar iyileri görebildiğiniz kadar güzel, göremediğiniz kadar çirkin bir yerde yoksul bir çiftçi yaşardı. Her sabah aynada gördüğü yüzüne bakar, geçmişe ve sevdiklerine dalardı. Yüzündeki çizgiler kadar ellerinin de hakkını vermeliydi. Her çizgisinde çiftçinin mazisi vardı. Varı yok, ektiği küçücük bir tarlaydı. Ve o tarlası için her gün şükrederdi. Bir sabah yine tarlasını sürmeye başladı. Bir iki kere sürdükten sonra dinlenmek için gözüne bir kaya kestirdi. Kayanın etrafı yapraklarla doluydu. Ağır ağır yaprakların üzerinde yürüdü. Birden karısı geldi aklına. Onun sevdiği şeylerden biriydi yapraklara basıp yürümek. Bir süre yapraklara basıp gülümsedi. Ve derin bir nefes alıp kayanın dibine oturdu. O sırada gökyüzünde inanılmaz bir gürültü başladı. Leylekler göç ediyordu. Ve göç etmekte olan bir leylek ağır ağır süzüldü ve yere düştü. Çiftçi apar topar leyleğin yanına doğru koştu. Bir de ne görsün, leyleğin kanadı kırılmış. Çiftçi leyleğin canını yakmadan onu hemen evine götürdü. Çiftçi karıncayı bile incitmekten korkan bir adamdı. O kadar korkmuştu ki. Eve girer girmez kanadına bir tahta bağladı. Ve günler geçti. Bir gün. İki gün. Üç gün. Böyle böyle tam 7 gün geçti. O günün sonunda leylek iyileşti. Ve uçup gitti. Çiftçi leylek gidince biraz üzülmeye başladı. Aslına bakarsa ona iyi bir arkadaş olmuştu. Bugün tarlaya tohum ekme vaktiydi. Tohum ekerken başladı bir şarkı söylemeye. Tarlayı tohumları sever bir garip çiftçi. Havayı ve toprağı özler bir garip çiftçi. Şarkı söyleyerek tohum ekerken leylek birden geri geldi. Uçarak çiftçinin başının üzerinden geçti. Bunu tam 3 defa tekrarladı. Ve üçüncüsünde ağzından 3 tane karpuz çekirdeği bıraktı. Aradan aylar geçti. Çiftçi nihayet ekinlerle beraber karpuzların da olgunlaştığını gördü. Bu şekilde hasat zamanı geldi. 3 karpuzu da alıp evine götürdü. Karpuzlar öyle büyüktü ki. Şimdi olsa da yesek. Tek başına asla yiyemezdi. Eşini, dostunu, kim varsa sevdiği herkesi çağırdı. Çağırdı çağırmasına da karpuzu bir türlü kesemedi. Komşularıyla birlikte karpuzu yere attılar. Karpuz kırıldı ve içinden çil çil altınlar çıktı. Çiftçinin yüreği öyle temizdi ki gelenlere bu altınlardan hep pay etti. Ve zaman geçti, gitti. 3 kök karpuzun her biri 10'lar tane meyve verdi. Çiftçi kalan karpuzları da topladı ve böylece çok zengin oldu. Kim varsa kıskanan sormaya başladılar. Çiftçi de nasıl böyle zengin olduğunu tek tek anlattı garibim. Kıskanç komşusuysa bu paradan yararlanabilmek için bir plan yaptı. Çiftçi tarlaya gittiğinde o da hemen arkasından gitti. Çiftçi yine başladı şarkısını söylemeye. Tarlayı tohumları sever bir garip çiftçi. Havayı ve toprağı özler bir garip çiftçi. Güzel şarkıyı duyan leylek havada dolanmaya başladı. Bunu gören komşu bir tahtayı eline aldı ve leyleğe doğru fırlattı. Olacak ya, tahta parçası leyleğin kanadına çarptı ve leylek yere yavaşça süzülmeye başladı. Koşarak kendi tarlasına düşen leyleği evine götürdü adam. Onu günlerce iyileştirmek için uğraştı. Bir gün geçti. İki gün geçti. Ve 3 gün geçti. İnsanoğlu sadece zaman kavramını anlayamazmış. 7. günün sonunda leylek iyileşti. Her insan gibi, geçmeyen her dert gibi. 3 karpuz çekirdeğini adamın tarlasına fırlatıp uçtu yuvasına. Adam sabırsızlıkla karpuzların olgunlaşmasını bekledi. Ve büyük gün. Karpuzları alıp evine getirdi. Karpuzlar o kadar ağırdı ki. İçinden düşündü. Oh, bunun içinde kim bilir kaç altın vardır. Karpuzu zorlukla kaldırdı ve yere fırlattı. Ama bu defa içinden çıkan altın değildi. İçinden çıkan eşek arılarıydı ve her yeri kaplamışlardı. İşte o gün bugün bu adamdan kimse bir daha haber alamadı. Onun kılığında birçok insan gerçek dünyaya karıştı. Biraz dikkatli olmakta fayda var diyelim ve gökten 3 elma düşürelim. Biri kahramanımızın başına, biri masal severlerin başına, biri de anlatanın başına.
Teşekkür ediyoruz sevgili Berfin. Yine çok güzel bir masaldı. Altın dolu karpuzdu,
evet.
Değil mi?
Evet, masalımızın adı altın dolu karpuz.
Evet, o zaman haftayı bu altın dolu karpuzla noktalayalım ve çok teşekkür ederim sana da bu hafta. Haftaya yine birlikte olacağız. Masal başlıyor köşemizde. Sevgili dinleyenlerimiz, Gazi Üniversitesi Türk Halk Bilimi bölümünden masal anlatıcısı sevgili Berfin Sıla Kepez'le birlikteydik. Ve böylece Hayatın Sesleri programı bugünün de bu haftanın da sonuna geldik. Yine her zaman olduğu gibi bir müzikle veda etmek istiyoruz siz sevgili dinleyenlerimize. Pazartesi günü 15 haberleri sonrasında sizleri yine başkentte beklerken güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın efendim.
Sana değer de geçer, beni deler de geçer, seyreder. Güler de geçer. Her gece daha yorgun, her sabah daha kırgın. Tam da bugün çok yalnız, hep aynı başlıyor. Bir bitiyor ve iki kişiden biri vazgeçiyor ve biri hep daha çok çok seviyor ve aynı başlıyor bitiyor ve iki kişiden biri vazgeçiyor ve biri hep daha çok çok seviyor ve unutulur da gider, acı içine döner. Sonra bir gün geri döner. Yerini hatırlarsın bize artık yoksa da. Tam da bugün işte o gündü. Hep aynı başlıyor, bitiyor ve iki kişiden biri vazgeçiyor ve biri hep daha çok, çok seviyor ve aynı başlıyor, bitiyor ve iki kişiden biri vazgeçiyor ve biri hep daha çok, çok seviyor ve geçiyor ve biri hep daha çok, çok seviyor be. Sana değer de geçer, beni deler de geçer, seyreden güler de geçer.
Adımız
Hayatın Sesleri.